Hukuk Saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hukuk Saati başladı, hoş geldiniz. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben İpek Önder. İşte bu haftada karşınızdayız. Soru ve görüşlerinizi telefon aracılığıyla ya da e-posta yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Suçun tespiti ve suçluların bulunmasını konuşacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminoloji Dairesi Eski Başkanı, Emekli Emniyet Müdürü İrfan Bayar, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Avukat Süleyman Çetin, siz de hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Uzun yıllar bu alanda çalışan deneyimli bir ismi ağırlayacağız. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağız. Önce ilk sözü size verelim Sayın Çetin. Bu hafta konuşacağımız konu başlıklarına dair görüşlerinizi almak isteriz.
Evet, bugün değişik, farklı, bir o kadar da aslında kamu düzenini ilgilendiren, asayişi ilgilendiren, suça ve suçlulara ulaşmayı, suçun tespitini kolaylaştıran yol ve yöntemleri inceleyeceğiz, bakacağız. Hep derler, çok duyarız, mükemmel cinayet yoktur derler.
Kusursuz cinayet yoktur.
Evet, değil mi? Kusursuz cinayet yoktur. Mutlaka suçlu bir ipucu bırakır. Tabii bu söylem boşuna söylenmemiştir. Yani kusursuz cinayet yoktur kelimesi de boşuna söylenmemiştir. Çünkü gerçekten de tasarlanarak, planlayarak yapılan birçok önemli, büyük suç organizasyonu mutlak şekilde bir iz, bir küçücük izle, örneğin bir kıldan, tüyden, işte bir kan izinden ya da bir damlacıktan suça ve suçlulara ulaşma yöntemi bugün ulaştığımız bilimsel çalışmalar doğrultusunda mümkün olabiliyor. O nedenle tabii her şeyden önce suçların en az olduğu, hatta hiç işlenmediği bir dünya düzeni aslında muhteşem olurdu. Değil mi İrfan Bey? Ama
size de iş düşmezdi o zaman.
İş düşmezdi. ama tabii ki iyi ki varsınız ki. Çünkü insanoğlu var olduğundan günümüze suç ve suçlu var.
Evet.
Suçun olduğu yerde bir suçlu da var zaten. Öyle olduğu için hem suça hem suçluya, bazen olay yerinden suçluya, bazen suçludan suça ulaşmak mümkün olabiliyor. İşte bugün bu konuları konusunun uzmanı, yıllarca bu memlekette hizmet vermiş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bu alanda çalışmış, uzmanlaşmış bir kişiliksiniz. Ne mutlu ki sizin gibi değerler ülkemizde var ve suçu ve suçlularla da mücadelede başarıyı sizler sayesinde yakalıyoruz. Evet, isterseniz bu bir suçun tespiti, işte suçluların bulunması nedir, bu bilim nedir? Bize biraz bilgi aktarabilir misiniz?
Hay tabii. Öncelikle biraz önceki ifadeleriniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şahsım ve Türk Kriminal Polis adına tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce ifade ettiniz, mükemmel cinayet yoktur şeklinde. Doğru, mükemmel cinayet yoktur ama o zaman bir şey var. O zaman mükemmel yapılmayan olay yeri inceleme var. Eğer siz mükemmel yapmazsanız olay yeri incelemesini, cinayet kusuru mükemmel olur. Bu yüzden verdiğimiz bütün derslerde, seminerlerde bütün arkadaşlarıma bunu anlatırım. Olay yeri masum. Olay yerinde delil sizin görmenizi bekler. Ve mutlaka suç işleyen bir hata yapar. Biz uzmanların bu hatayı yakalamasıdır önemli olan. Bu yüzden olay yeri incelemesi bir suçun aydınlatılmasında olmazsa olmazların başında gelir. Kusursuz olarak yapmak zorundayız. Tabii her olayın da kendine özgü bir olay yeri inceleme metodu var. Bu metodu eğitimlerimizi arkadaşlarımıza bahsediyoruz ve öğretiyoruz onlara. Bu arada biraz önce ifade ettiniz, gerçekten olaylar olmasa, cinayetler işlenmese, mala karşı işlenen dediğimiz hırsızlık olayları kapkaç olmasa ama olduktan sonra da onu ortaya çıkarmak önemli olan. Zaten tüm polis teşkilatlarının gerek ülkemizde gerekse dünyada tüm polis teşkilatlarının asıl varoluş nedenleri olayın olmadan önlenmesidir. Amaç budur ama önleyici zabıta dediğimiz bu. Ama ne yazık ki ifade ettiğiniz gibi insanoğlu bugüne kadar varoluşundan bu yana bir araya geldikten sonra suç unsur ortaya çıkmış. Zaten polis teşkilatları ve adli yargı da böyle ortaya konmuş karşılıklı olarak. Bunu her zaman ifade ederim ben. Güven olayı, güven duygusu. Biz Türk polisi olarak ve Türk kriminal polisi olarak insanlarımıza güven vermek zorundayız. Ve unutulmaması gereken çok önemli unsur da güven alınmaz verilir. Biz yaptığımız tüm bilimsel çalışmalarla bu cinayeti veya bir olayı aydınlatabilecek güçte olduğumuzu ortaya koymak zorundayız. İnsanlarımıza bunu vermek durumundayız. Bu arada çok önemli bir diğer unsur da potansiyel suçlulara da bu konuyu aktararak ne yaparsanız yapın sizi bir şekilde yakalarız imajı. Bu olguyu yaratmak durumundayız ve bunu da yarattık. Bununla ilgili olarak suçun tespitinde kullanılan yöntemler konusuna gelecek olursak, biraz önce de ifade ettiğim gibi suçun tespitinde çok farklı tespit yöntemlerimiz var. Olayın irdelenmesi burada çok önemli. Bakın bizim polis olarak en çok zorlayan noktalardan bir tanesi intihar mı cinayet mi olayıdır. Olayı okumak lazım. Yani okumak çok önemli. Hani bunu hep şöyle söylerim ben seminerlerimde ve derslerimde. Çok ünlü futbol takımları dünyanın parasıyla futbolcu transfer ediliyor. Ama mutlaka başlarında bir teknik direktör var. Baktığınızda zaten o şahısları bırakın sahaya topunu gayet güzel oynar. Ama hayır, mutlaka bir teknik direktör var. İşte kriminal uzmanların da buradaki görevi bu teknik direktörlük görevidir. Okumaktır olayı. Teknik direktör, futbol teknik direktörü maçı okur, ona göre hamlelerini yapar. Kriminal direktör de olayların durumuna göre de yöntemleri belirler. Burada bahsettiğim gibi intihar mı cinayet mi olgusu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü cinayete kurban giden bir kişi intihar süsü verilir. Bu kayıtlarımızda bu geçmişte olmuş mudur? Olmuş olabilir. Ancak son kullanılan bilimsel teknikler ve zaten varoluş nedenimiz de bu. Bu yüzden öncelikle bu suçun tespitinde olayın irdelenmesi bizim açımızdan çok önemli. Bu arada teknolojiyi de yakından takip etmek durumunda olduğumuzu hep söylerim. Kamera kayıtları bizim açımızdan, MOBESA kayıtları şu anda suçun tespiti konusunda da son derece önemli. Bakın yaptığımız çalışmalarda cinayeti işleyen kişi mutlaka olay yerine gelir. Bu bir sahiptir. Bu
ilginç değil mi? İlginç. Nedir o dürtü? Gerçekten aslında sizin ilginç. Uzmanlık görüşünüz. Bu konuda, neden gelirler?
Bu yani? Konuda bunu zaman zaman bu tür insanlarla konuşuyoruz. Neden gelir? Kaygılarının başında kendilerine ait olan herhangi bir şeyi olay yerinde düşürüp düşürmediklerinin tespitidir. Acaba bana ait olan bir şeyi farkında olmadan düşürdüm mü, bıraktım mı? Zaten bu yüzden çevre güvenliği almamızın temel nedeni buraya gelebilecek olan bu katil veya çevresindekilerin olay yerine girişini engellemeye yöneliktir.
Evet, o güvenlik şeridinin temel felsefesi, temel nedeni amacı budur.
Diğer bir konuda delillerin yok edilmesini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu bütün dünyada yaptığım çalışmalarda, örneğin FBI çalışmalarında da ben yakinen bulundum Amerika'da. Oradaki insanlar da bu çevre güvenliğini mutlaka alıyorlar ve bir giriş noktası tespit ediyorlar. Ve tespit ettikleri bu giriş noktasına da bir görevli dikiyorlar. Ve o saatten sonra giren herkesi de kayıt altına alıyorlar. Ve diyorlar ki saat 14:11. Şu anda olay yerine giriyorsunuz. Bu olay yerinde meydana gelebilecek olan tüm komplikasyonlardan, karışıklıklardan şu saat itibariyle siz de sorumlusunuz. Bunun amacı engellemeye yönelik. Fakat buna rağmen Amerika'da dahi %37 oranında engellenebildi bu olay. Yine insanlar girer, eyalet valisi girer, yetkili yetkisi herkes girer. Bizim ülkemizde de ne yazık ki bunları görebiliyoruz. Olay yerine gelip de inceleme yapma olgusunu ben bir türlü anlayamadım. Bırakın ben olayı aydınlatacağım, ben kriminal uzmanım. Benim üstlerim bu olayın aydınlatılmasını benim ve ekibimden istiyorlar. Benden ve ekibimden. Ama olay yerine gelen herhangi bir yetkinliğin olay yerinde inceleme yaptı ifadesi kabul edilebilir bir olay değil. Zaten
çünkü kendine, uzmanlık alanı,
uzmanlık değil, alanı değil. Ve oraya gelen devlet büyüklerine saygımız var. Ama olayla beraber, o kişiyle beraber, o değerli büyüğümüzle beraber olay yerine birçok insan da geliyor. Dolayısıyla işte benim için çok önemli olan aydınlatılacak o delilleri de yok etme durumu ortaya çıkarıyor, bir risktir. Bu yüzden buna son derece karşı olduğumu hep ifade etmiştim de halen de ifade ederim. Biraz önce ifade ettim. Bir keresinde Samsun'da kişi çakmağını düşürmüştü olay yerine ve girmek, şüpheli davranışları var. Olay yerine girmek istiyor. Boğularak öldürülme olayı ve nitekim de zaten sürükleyerek getirmişti o şahsı, bir kızı öldürmüştü, boğarak öldürmüştü. Olay yerine ilk gittiğimizde olay yeri ekibine dedim ki buraya ilk ekip bizim için çok önemlidir. Yani bir cinayeti aydınlatacaksınız, olay yerine gelen ilk ekibin alacağı güvenlik önlemleri sizin başarınıza endekstir. Son derece önemlidir bu. Hemen ilk ekibi çağırdım. Bir karakol ekibi gelmişti olay yerine. Efendim olay yerin işte salondaydı cinayet mağdure. Fakat onun bir yerden sürüklendiği çok netti. Zaten kişi daha sonra bunu itiraf etti. Çünkü baktığınız zaman her iki bacaktan, her iki ayaktan çoraplar topuklarından çıkma eğilimine gelmişti. Ve altında da şalvarımsı bir giysi vardı. O giysi de aşağıya doğru sıyrılmıştı. Ve o topuklardan, özellikle çorapların topuklardan çıkarak uca doğru gidiyor olması zaten o kişinin oraya sürüklenerek getirdiğinin çok net göstergesi. Ve kişi eylemini orada tamamlamış. Dolayısıyla her olayın bir tespit yöntemi vardır. Bombalama olaylarında da ayrı bir tespite gidersiniz. Kundaklama olaylarında bir de zaman zaman Sayın Çetin, kundaklama olaylarına da kundaklama süverilerek olay yerleri yakılır. Kişilerin başka bir farklı nedenlerle kendi iş yerlerinde yangın çıkartmalarında.
Mali defterleri yok etmek dürtüsü mesela. Kesinlikle. Muhasebe kayıtlarını yok etmek için.
Evet, bununla ilgili olarak acaba bu gerçekten kundaklama mı yoksa kundaklama mı süsü verildi olay da yine bizim işimizdir. Bu sefer kriminal polisin kimya bölümü devreye girer. Ve bununla ilgili olarak da ortaya koyacağımız gerçekten primer nokta bizim için çok önemlidir. Başlangıç noktası. O zaten bize sonuç itibariyle de nereye gideceğimizi kriminal anlamda hangi dürtüleri kontrol edeceğimizi çok net gösterir. Bu yüzden yani şunu söylüyorum. Olay yerini iyi incelerseniz mükemmel olay ortadan kalkar. Yeter ki mükemmel yapın incelemeyi.
Mükemmel cinayet ortadan
kalkar.
Kalkıyor.
Evet, doğru diyorsunuz.
Efendim saatlerimiz 14:19 oldu. Kısa bir ara verelim söyleşimize. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminoloji Dairesi Eski Başkanı, Emekli Emniyet Müdürü İrfan Bayar konuğumuz ve Avukat Süleyman Çetin'le birlikteyiz. Hukuk Saati kaldığı yerden devam ediyor. Suçun tespiti ve suçluların bulunması konu başlığında söyleşimize devam ediyoruz.
Evet, şimdi tabii çok güzel mükemmel cinayet yoktur dedik ama eğer mükemmel olay yeri inceleme yoksa o zaman da mükemmel cinayet olmuş
cinayet mükemmel oluyor.
Şimdi tabii bunların çözümünde ve tespitinde olay yeriyle ilgili ilk müdahalelerde alınan işte bulguları, delilleri toparlayıp inceliyoruz. İşte bunda da kriminalistik dediğimiz bilim devreye giriyor.
Doğru.
Nedir bu kriminalistik bilimi ve neleri inceliyor sevgili Üstad?
Şimdi hemen şunu ifade etmek istiyorum. Kriminal gerçekten bir engin dünya. dünya, kriminal dünya diyorum ben buna. O kadar farklı boyutta inceleme alanları var ki kriminal dünyada, kriminal dünyasının, kriminal incelemelerin. Suçun aydınlatılması, bizde kriminal uzmanlar olarak ana hedefimiz suçun aydınlatılması. Suçlunun veya suçluların bilimsel yöntemlerle tespiti. Kriminalistliğin tek anlamı budur. Ve doğru anlamı da budur. Suçun aydınlatılması, suçlunun veya suçların bilimsel yöntemlerle tespiti. Burada vazgeçmediğimiz bir yöntemi de hemen ifade etmek istiyorum. Kesin olarak delilden sanığa gitme metodudur. Geçmişte bunun tam tersi olmamış mıdır ülkemizde veya diğer dünya ülkelerinde? Olmuştur. Yani önce siz şüpheliyi alırsınız, geçmişte böyle olmuştur. Şüpheliden delile gitmeye çalışırsınız. Ve bu tabii sağlıklı bir yöntem değil. Kişi bununla ilgili olarak ilk çıktığı adli yargıda itiraz eder. Der ki hayır, ben bunu yapmadım. Ben bu cinayeti işlemedim. Elinizde delil yok. Adamı zorlamışsınız. Tamam, adam ben işledim demiş. Delil? Nasıl işlemiş? Neyle işlemiş? Ortada bir delil var mı? Yok. Geçti. Bu yüzden biz kriminal dünya uzmanları olarak bu ifadeyi kullanırım ben. Gerçekten çok farklı bir dünyadır. O zaman delilden sanaya gittiğiniz zaman kişinin itiraz etme hakkını da sıfırlıyorsunuz. Ve vicdanen de son derece rahat bir adli makamlara çıkarma şansınız oluyor. Bu yüzden tek amaç gerçeğin ortaya çıkarılması. Kriminal uzmanı olarak bizlerin tek amacı hiçbir acabaya meydan vermeksizin ortaya çıkarılması. Bu yüzden ortaya konan kriminal dünyanın, kriminali ana başlık olarak alalım, tıpkı tıp gibi kriminal, subdivision olarak alt başlıkları atalım. Bunlardan bir tanesi balistik. Olayı aydınlatılmada kullandığımız ana unsurlardan bir tanesi budur. Nedir bu? Mermi ve kovanın, mermi çekirdeği ve kovanın hangi silahtan çıktığını ortaya koyan bilimsel bir çalışma. Bu bizim açımızdan son derece önemli, balistik konusu. Alet ve tekerlek izleri dediğimiz olay, keskiler, olaylar, bıçak izleri, hırsızlık olaylarında demir keskiler olaylarımız var. Onları, kimyasal incelemeler, biraz önce ifade ettim. Acaba bu yangın, kundaklama olayları, mutlaka yakıt artıkları vardır, kimyasal inceleme konusu. Artı uyuşturucuyla mücadelede de ciddi bir etkisi vardır kimya şubemin. Dolayısıyla birbirinden değerli kimya uzmanlarım, kimya yüksek mühendislerim, kriminal daire başkanlığında görevliler. Patlayıcı madde olaylarını biraz önce ifade ettim. Dünya terör platformundaki eylemlerin %64'ü bombalama eylemidir. Çünkü bombalama eylemi son derece riskten uzaktır. Koyarsınız ve siz gittikten sonra belli bir süre sonra patlatırsınız. Ateşli silahla olan eylemler sadece %4 civarındadır. Ateşli silahla. Çünkü onun bir riski vardır. Kişiye çok yaklaşmak durumundadır. Eylemini öyle koyacaktır. Suikast olayını söylüyorum. Ama bombalama eylemleri son dönemde ciddi şekilde arttı. Bu yüzden Türk polisi şu anda gerçekten bombalama konusundaki artış nedeniyle çok çok iyi durumdayız. Çünkü şartlar bizi bunu gerektiriyor. Bakın bir örnek vereceğim. Eğer ne kadar çok olaya bakarsanız o kadar çok kendinizi geliştirmiş olursunuz. Kanada'da bir toplantıya katılmıştım oturum başkanı olarak, uluslararası bir toplantıda. Kanada kriminal başkanı yanımda oturuyor ve kendisine bir çay arasında son 15 yılın istatistik bilgilerini istedim. Ateşli silahla meydana gelen adam öldürme olayları nedir diye sorduğumda gelen istatistik bilgisi inanın çok şaşırtmıştı beni. Çünkü 15 yılda ateşli silahla meydana gelen adam öldürme olayı sadece 6'ydı.
15 yılda.
Evet. 6'ydı ve bu 6 olaya da hiçbir Kanadalı karışmamış. Dışarıda mülteciler. Hemen sol tarafımda oturan divan şeydeki oturum başkanlığında benim yardımcım olan, sağımda Kanada başkanı, solumda da Güney Afrika kriminal başkanı oturuyordu. hiç unutmuyorum, bu 6 rakamını duyunca Güney Afrika Kriminal Başkanı inanın koltuktan düşecek gibiydi. Şaşkınlığını ifade ederken, çünkü ben de mitokondriyal DNA'nın Türkiye'ye getirilmesi konusunda Güney Afrika'da bulundum. Gerçekten ciddi ve riskli bulunmaydı orası. Beyaz olduğunuz için saldırı her an mümkündü. Ülkemiz adına gittik. Çünkü neden düşmek durumundaydık kriminal başkan Güney Afrika'nın? Yıllık ortalama cinayet 7600 Güney Afrika'da. İşlenen cinayet 7600. Bu 15 yılda 6 cinayet Kanada'da. Burada yılda 7200 cinayet.
Rakamlar inanılmaz.
İnanılmaz rakamlar. Bu yüzden Güney Afrika polisinin ortaya koyduğu tabloyla Kanada polisinin ortaya koyduğu tabloyu mukayese edemezsiniz. Türk kriminal polisi de bu yüzden ne yazık ki ülkemizde meydana gelen cinayet sayısal bazda çok şükür bir Güney Afrika değil ama küçümsenmeyecek ölçülerde olmuştur. Şu günlerde biraz daha kontrol altına alınıyor ama her zaman nefretle kınadığımız kadın cinayetlerinin de bir şekilde mutlaka önüne geçmek durumundayız. Çünkü bakın, bir polisin bir ülkede çalışması mala karşı işlenen suçlarla ilintilidir. Çünkü polisin aldığı tedbirlerle hırsızlığı engelleyebilirsiniz. Dükkanın, arabanın, evin soyulması polisiye tedbirlerle ve anlam fiziki tedbirlerle önlenebilir. Ama cinayeti polisiye tedbirlerle önleyemezsiniz. Kişi aklına koyduysa gider öldürür. Olayın değişik sosyal boyutu vardır cinayetlerin. Bu yüzden biz polis olduk, kriminal polis olarak ben 41 yılım verdim kriminal teşkilata. Dünyaya gelsem yine kriminal polis olurum, onu da söyleyeyim. Çünkü çok keyifli bir olay. Keyifli derken bir olayı aydınlatmak sizi rahatlatıyor. Ama dilerim ülkemizde bu tür sayısal olaylar daha da azalır.
Kıymetli müdürüm, ne güzel şiir gibi anlatıyorsunuz. Tabii ki üzücü olayların olmasını istemiyoruz ama üzücü olaylar olduğunda da onun failinin, ondan sonra olayın aydınlatılmasını öncelikle suçtan zarar gören mağdurlar ve aileleri çok istiyor ve toplumsal düzenin korunması açısından da ve önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla da mutlaka olayların aydınlatılması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bir de bilimsel çalışmalar nezdinde dediğimiz, evet, mesela bu genetik parmak izi dediğimiz, DNA'dan suçluların bulunması dediğimiz, bu da ayrı bir hakikaten özellikli bir bilim. Biraz da bu konulara değinelim isterseniz.
İşlerinlikle kutluyorum sizi gerçekten. Çünkü bizim açımızdan son derece önemli bir konuya temas ettiniz. Bu arada bu sorunuza geçmeden önce, beni çok mutlu etti bu sorunuz çünkü anlatacağım çok farklı konular var. Biz bu arada kriminal polis olarak yüzün morfolojik yapısının yeniden yapılandırılması konusuna da girdik. Yani 3 yaşında kaybolan, 2 yaşında kaybolan bir çocuğun 19-20 yaşında yüzü nasıl olur? Bunu da ortaya koyan bir yüz geliştirme yazılımını ortaya koyduk. Ve şu anda gerçekten bununla ilgili olarak çok başarılı çalışmalar yaptık ve yapıyoruz.
Çünkü uzun süre bulunamayan kayıplar, evet, oluyor değil mi?
Kayıplar var.
Onları bulabilmek için o yaşta, hangi yaşta, evet, ne?
2 yaşındaki çocuğu alıyoruz. Evet. 19 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında ne hale gelir yüzü ortaya koyuyoruz. Ve bununla ilgili olarak da polisimizi ve halkımızı bilgilendirerek bu konuda ortaya konan ve bulunan gerçekten insanlarımız var. Bu yönden de bir kriminal polis ailesi üyesi olarak çok gerçekten gururla bunu ifade ediyorum. Evet, şimdi biyolojiye gelelim, DNA'ya gelelim. Şimdi bu konuda o sorduğunuz soru, bizi şu anda Türk Kriminal Polisi Avrupa Birliği'nin çok saygın bir üyesidir.
Harika.
Bu bizi mutlu etmiştir. Bu üyeliğin temelinde de DNA yönünden yaptığımız ve çalışmalar sonucu elde ettiğimiz başarılar yatar. Ben izin verirseniz bu DNA konusu, biyolojik konuyu açtığınız için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada değerli dinleyicilerimize de bazı bilgiler vermek istiyorum biyolojik yapımızla ilgili olarak. İnsan vücudunda 100 trilyon hücre vardır.
100 trilyon.
Trilyon, evet.
Milyon değil,
hayır,
trilyon.
Hayır, trilyon, milyar da değil. Evet. İnsan vücudu 100 trilyonluk bir hücre deposudur. Ve kanın milimetre küp başına, 46 milyon alyuvar besler. Evet. Milimetre küpünde 46 milyar. Bu 46 milyon alyuvarı arka arkaya dizme şansımız olsaydı 50 bin kilometrelik bir zincir oluştururdu.
İnanılmaz.
Şimdi insanların kalbi yaklaşık kendi el yumruk büyüklüğündedir ve 300 gram civarındadır. Yılda ne kadar atar biliyor musunuz kalbimiz? 30 milyon civarında atar. Ve bu kalbin atması için, çalışması için de herhangi bir bataryası falan yoktur. Yani bir power bank'i de yok. Yani bu atıyor işte. Bunu neden anlatıyorum? Gerçekten insan bir mucize. Yapı olarak bir mucize. Ben bunu, bu yazımı iki sene boyunca yazmış olduğum bir gazetenin köşesinde ve kendi adımla deliller konuşursa diye orada yazmıştım ve belirtmiştim bu biyolojik yapıyı. Temelinde de şu yatıyordu: sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şimdi genelde polisimizin veya kamu görevlisi kişilerin karşılaştığı, muhatap olduğu sorulardan ve tehditlerden biridir bu: sen benim kim olduğumu biliyor musun? Evet, ben senin kim olduğunu biliyorum. Sen 100 trilyonluk hücre sahibisin. Senin bir kalbin var 300 gram. Yılda 30 milyon kez atar gibi. Bu konuya girmiştim ve daha farklı konulara da birazdan bahsedeceğim. Her çarpmada 95 mililitre kan pompalar ve bu dakikada 6 litredir kalbimizin pompalaması. Tüm damarlarımız ne kadar toplam Sayın Çetin? 100 bin kilometre.
100 bin
İnsan kilometre. Vücudundaki damarlarımızın toplamı 100 bin kilometre. Bu neyi ifade eder biliyor musunuz? Dünyayı ilk kez sarmalar. 100 bin kilometre damarlarımızın, bakın mucizeye bakın, 100 bin kilometre damar var vücudumuzda. Şimdi geldik DNA'ya. Bir mikron, bir ölçü birimi değil mi? Bir mikron, bir metrenin milyonda biridir. Biliyoruz. Çapı 9 mikron olan bir metrenin milyonda biri bir mikron, 9 mikron. Düşünün artık, yani artık onu tanımlamak mümkün değil değil mi?
Evet,
minnacılığını. 9 mikron büyüklüğündeki hücre çekirdeğinin içerisinde 23 çift 46 tek kromozom vardır. Ve 9 mikron olan bu hücre çekirdeğinin içerisinde 2 metre boyunda şerit vardır. İşte bu şerit sizin DNA profilinizi ve formülünüzü saklar. Biz DNA çalışmalarımızda bu şerit üzerinde çalışırız. Bakın nereye geldik olay. Milyonda bir olan metrenin milyonda bir olan bir mikron, sadece 9 mikron olan bir hücre çekirdeği, bunun içerisinde 2 metre boyunda şerit var. İşte bizim bütün DNA profilimiz ve formülümüz bu 2 metrelik şeridin içerisindedir. Ve biz burada çalışırız. Bu arada özellikle yanma olarak bu mafya türü cinayetlerde buna çok sık rastlarız. Arabayı yakarlar. İçerisindeki kişiyle beraber delili ortadan bırakmak, kaldırmak, delili yok etmek adına. Biz bunun üzerine DNA çalışması yaparız. Hangi uzuvda yaparız? Dişte. Çünkü insan vücudunda 1000 dereceye kadar yanmayan tek organ dediştir.
Dayanır. 1000 derece. Safra kesesindeki taş da yanar mı, yanmaz mı, onu merak ediyorum.
Safra kesesindeki taş yanar ama diş yanmaz.
Diş yanmıyor.
O mine tabakası bunu kesinlikle ortaya koyar. Çünkü biz safra kesesindeki taştan DNA'ya ulaşamıyoruz. Biz dişten DNA'ya ulaşıyoruz. 1000 dereceye kadar yanmıyor. Ve biz o ceset, kömürleşmiş olan kişinin dişlerinden birkaç tanesini alıyoruz, ortadan kesiyoruz ve içerisindeki pulma tabakasından kişinin DNA formülünü buluyoruz. Hani uçakların kara kutusu vardır ya, hani düştüğü zaman uçakların kara kutusu,
evet.
İşte bizim insanın kara kutusu da diştir. Bu yüzden bu DNA konusu ile ilgili olarak, DNA konusuyla ilgili olarak bu 9 mikron çapında 2 metre şerit, işte mucize. Mucizeyi biz dedik ya, uzmanlar olarak mutlaka bir yerden yakalamak zorundayız. İşte biz DNA ile yakalıyoruz ve genetik parmak izi dediğimiz olay bu. Her yerde bir parmak izini bulamayabilirsiniz. Her yerde bir ayak izini bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla ben sen benim kim olduğumu biliyor musun diyen kişiye diyorum ki evet, sen benim için kriminal bir delilsin. Baştan sona kriminal bir delilsin. Saçın benim için delil. Ayak izin benim için delil. El izin benim için. Vücut terim benim için delil. Tükrüğüm benim için delil. Dolayısıyla sen benim için delilsin. Cevabımı da yazımı da böyle bitirmiştim. Bu arada anekdot olarak söyleyeyim. Gülerken bir insanın 15 kası devreye girer. Vücut yüzünde. kaşını çatarkense 43 kas devreye girer. Benden size tavsiye, kaşınızı çatmayın.
O zaman ama kaşımızı çattığımızda 43 tane kas devreye giriyorsa daha iyi spor yapmış olmuyor
ama musun? İşte karışıklıklar ortaya çıkıyor. Karışıklıklar ortaya çıkıyor. Bu yüzden tebessüm etmek 15 kası devreye sokuyor.
Evet.
Şimdi olay yeri inceleme konusu ve DNA konularıyla ilgili olarak olayı aydınlattık. Tabii gönül arzu eder ki bununla ilgili olarak çok daha fazla aydınlattığımız cinayetleri, DNA bağlamında aydınlattığımız cinayetleri nasıl teknikler kullanarak, nasıl yüz akıyla ortaya çıkardık, bunları anlatmak tabii ki mümkün. Ama zaman içerisinde ve gelecek programlarda bunu mutlaka yaparız.
Sevgili Üstad, şimdi genetik parmak izi dedik.
Evet.
Ama sen bize dişten bahsettin. Yani evet, o zaman niye parmak izi diyoruz? Yani dişi kesiyorsunuz, içinden DNA tespit yapıyorsunuz ama buna genetik parmak izi
işte,
diyoruz. Neden?
İşte harika bir soru daha. Çünkü parmak izi olayına getiriyorsunuz konuyu. Tek yumurta ikizleri dahil parmak izleri asla birbirine benzemez. Tek yumurta ikizleri dahil. Peki DNA'ları birbirine benzer mi tek yumurta ikizlerinin? Evet. Tek yumurta ikizlerinde DNA'ların birbirlerine benzediğini gördük. Ama parmak izi benzemiyor. Bu yüzden bir olayın aydınlatılmasında parmak izi tespit ettiğiniz zaman o olayı net olarak aydınlatırsınız. Çünkü o ikinci kez başka bir insanda yok o parmak izi. Bu yüzden genetik parmak izi diyoruz ki bu konuda ortaya konan genetik profillerle bir olayı aydınlattığımızda bütün soru işaretlerini kaldırıyoruz. Bu yüzden parmak izi ifadesini çok kullanırız biz.
Zamanımız azalıyor ama bir şeyi çok merak ettim. Şimdi bazen filmlerde izliyoruz Üstad.
Evet.
İşte başka birini işte parmağını kesiyor veya derisini alıyor. Evet. Kendi parmağının üstüne o deriyi yapıştırıyor ve onunla birlikte iz bırakıyor.
Doğru.
Bu mümkün mü? Yani o ölmüyor mu o hücre? Hücreleri ölmüyor mu? Ne kadar canlı kalıyor?
Papil hatları.
Tabii film senaryosu mu?
Değil mi?
Evet. Şimdi bu konuda papil hatları ile ilgili olarak hemen onu ifade edeyim. Terden ortaya çıkar parmak izi. Yani ölmüş bir derinin izini alamazsınız. Parmak izini ortaya koyan, parmak izini oluşturan o hatlar vardır. Biz ona papil diyoruz. Papil hatları arasından çıkan terler vasıtasıyla parmak izi oluşur.
Evet.
Sert yüzeylerde ve parlak yüzeylerde. Dolayısıyla bu tür uygulamalar ender de olsa uygulanmıştır. Filmlere senaryo konusu olmuştur. Hemen şunu ifade edeyim. Kısa süre içerisinde o soyulan parmak izinin daha sonra geçirilmesi sonucu kullanılan parmak izleri aldatmak açısından mümkündür.
Mümkündür.
Bunu 8 saatlik bir süre olarak değerlendirir. Çünkü DNA profillerinin yaşam süresi 8 saattir.
Evet, yani o hücreler hani kesilmiş soyulmuş evet, olsa da 8 evet. saat boyunca.
O olay son derece önemli. Bu süre içerisinde kullanılması halinde ne yazık ki bu amaca ulaştırılabilir. Ama bununla ilgili olarak olay parmak izinin bir boyutu. Doğru. Ama bizim olay yeri incelerken ortaya koyduğumuz o kadar farklı metotlar var ki bunlardan sadece bir tanesidir parmak izi.
Evet.
Diğer DNA konuları, diğer deliller yani kişi bize o konuda parmak izi konusunda sıkıntıya sokabilir ama diğer deliller inanıyorum ki ortaya koyacağımız çalışmayla onu işaret edecektir zaten.
Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür çok ediyoruz sağ olun. Efendim. Bilgi ve deneyimleriniz için sağ olun.
Teşekkür ederim.
Çok keyifli bir söyleşiydi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminoloji Dairesi Eski Başkanı Emekli Emniyet Müdürü İrfan Bayardı konuğumuz. Avukat Süleyman Çetin sizlere de çok teşekkür ediyoruz efendim. Hukuk Saati'nin bu haftalık sonuna geldik. Yapımcımız Kadriye Şener'di. Teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta Cuma günü aynı saatte 14.05'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.